Kilimanjaro'nun Karları, Ernest Hemingway, 3. kaset, 1. yüz. Tıpkı benim gibi, dedi. Şu harbe hiç girmemeliydim. Asabımı çok bozdu. İyi olur inşallah. Senyor Tenente, siz ne diye girdiniz bu harbe Allah aşkına? Bilmem ki John, o zamanlar heves etmiştim. Heves mi etmiştiniz, dedi. Öyle ya, bu sebeplerin dik alası. Bağıraraktan konuşmayalım, dedim. Onlar domuz yavrusu gibi uyuyorlar, dedi. Zaten İngilizce bilmezler. Ne bilirler ki? Harp bittikten sonra Amerika'ya dönünce ne yapacaksın? Bir gazeteye gireceğim. Chicago'da mı? Belki. Şu Briss Bey'in yazılarını okuyor musunuz? Karım kesip kesip gönderiyor. Evet, okurum. Kendisiyle hiç görüştünüz mü? Hayır, ama şahsen görmüşlüğüm vardır. Tanışmak isterdim onunla. İyi bir yazar. Karım İngilizce bilmediği halde ben evdeymişim gibi gazeteyi alır, baş makaleleriyle spor sayfasını keser gönderir. Çocukların nasıl? İyidirler. Kızlarımdan biri bu sene 4'e geçti. Biliyor musunuz Sinyor Tenente, çocuklarım olmasaydı sizin emiriniz olacağım yoktu. Hep ileri hatlarda tutacaklardı beni. Çocuklarının olduğuna memnun oldum. Ben de memnunum. Çok iyi çocuklardır ama bir de oğlum olsa. Üçü de kız, olur mu ya? Haydi yat da uyumaya çalış. Geçti, artık uyuyamam. Uykum kaçtı bir kere. Ben asıl siz uyuyamıyorsunuz diye üzülüyorum. Sen bana bakma John. Sizin gibi bir genci uyku tutmasın ne demek? Tutar tutar. Tutar ama biraz şöyle böyle gidecek galiba. İyileşmeniz lazım Sinyor Tenente. Uykusuz yaşanır mı? Ne var? Bir derdiniz mi var? Yok, zannetmem. Evlenin Sinyor Tenente, derdiniz biter. Bilmem ki. Siz evlenmelisiniz. Neden şöyle paralı, kaşı gözü yerinde bir İtalyan kızı almıyorsunuz? Elinizi öpe öpe verirler. Gençsiniz, yakışıklısınız, madalyalarınız var, yaralanmışsınız. İtalyancayı iyi bilmem ki. Bilirsiniz, bilirsiniz. Ne yapacaksınız İtalyancayı? Kızlarla konuşacak değil, evleneceksiniz. Düşünürüm. Tanıdığınız birkaç kız yok mu? Var tabii. İyi ya, en zenginini alın işte. Buralarda kızları iyi yetiştirirler. İyi karı olur size. Düşünürüz bakalım. Düşünmeyi bırakın Sinyor Tenente. Elinizi çabuk tutun. Peki. Erkeğin evlenmesi şart. Pişman olmazsınız. Evlenmek şart. Olur dedik ya. Haydi şimdi biraz uyuyalım. Peki Sinyor Tenente. Bir daha deneyin bakalım. Fakat dediğimi unutmayın. Unutmam dedim. Haydi uyuyalım John. Haydi inşallah uyursunuz Sinyor Tenente, dedi. Battaniyesinin içinde döndüğünü işittim. Sonra ses sedası kesildi. Nefes alışını dinlemeye başladım. Sonra başladı horlamaya. Uzun uzun dinledim. Birden kulağıma ipek böceklerinin sesleri geldi. Durmadan yiyorlar, yaprakları delik deşik ediyorlardı. Karanlıkta gözlerim açık yatarken düşünecek yeni bir şey daha buldum. Tanıdığım ne kadar genç kız varsa gözümün önüne getirdim. Nasıl karı olurlar acaba diye hayaller kurdum. Bu o kadar cazip bir şeydi ki balık avını da unuttum, dualarımı da. Ama eninde sonunda balıklarıma döndüm. Onlar da her zaman hatırlanacak yeni bir şey bulabiliyordum. Oysaki kızları birkaç kere düşündükten sonra hayalimde donuklaşıyorlardı. Nihayet onları tamamıyla gözden kaybediyor, hatırlayamaz oluyordum. İşte o zaman birbirinden farksız oluyorlardı. Ben asıl dualarımı hiç ihmal etmemeye bakıyordum. Geceleri sık sık John için dua ederdim. Ekim taarruzundan evvel taburu cephe gerisine alındı. Orada kalmadığına çok sevindim. Kalsaydı benim için büyük bir endişe kaynağı olacaktı. Birkaç ay sonra Milano'da hastaneye beni ziyarete geldiği zaman hala evlenmemiş olduğumu görünce inkisara uğradı. Üzüleceğini tahmin etmiştim. Amerika'ya dönmek üzereydi ve evliliğin her şeyi kati surette halledeceğinden emindi. Çeviren Nazmi Akıman. Kanarya. Tren kırmızı taş bir evin önünden süratle geçti. Evin bahçesindeki 4 kalın çam ağacının gölgesinde masalar vardı. Öbür taraftan deniz görünüyordu. Sular ara sıra oyuk kırmızı taş parçalarının gerisindeki kayalara kadar yükselirdi. Palermo'dan aldım bunu, dedi Amerikalı bayan. sahile ancak bir saat için çıkabildik. Bir pazar sabahıydı. Adam $2 isterim dedi. Ben de $1,5 verdim. Öyle güzel ötüyor ki. Tren son derece sıcaktı. Yatak vagonun kompartmanı da hamam gibiydi. Pencere açık olduğu halde hiç rüzgar esmiyordu. Amerikalı bayan perdeyi iyice kapadı. Deniz hiç görünmez oldu. Kompartmanın kapısının camından koridor, pencere ve oradan ağaçlar, katranlı bir yol, basık üzüm bağları, daha da gerilerde gümüşü kayalık dağlar görünüyordu. Marsilya'ya girerken uzun uzun bacalardan duman yükseliyordu. Tren yavaşlayarak istasyondaki yüzlerce yoldan birine girdi. 25 dakika durduk. Amerikalı bayan bir Daily Mail ile yarım şişe Evian suyu aldı. Garda yarı yola kadar yürüdü, vagondan fazla uzaklaşmıyordu. Çünkü tren Kanda 12 dakika kadar durduktan sonra işaret vermeden kalkmış, kadıncağız zor yetişmişti. Amerikalı telaşlanıyordu. Tren Marsilya'dan ayrıldığı zaman geride yalnız makasları, fabrika bacalarını değil, şehri, limanı, kayalıklı dağları ve suyun üzerine vuran grubun son ışıklarını da bırakıyordu. Ortalık kararırken bir çiftliğin önünden geçtik. İçinde bir ev alev alev yanıyordu. Yola otomobiller dizilmişti. Evden kaçırılan şilteler, ufak tefek eşya oraya buraya dağılmıştı. Halk toplanmış yanan evi seyrediyordu. Hava karardığı zaman Avignon'a vardık. İnen binen oldu. Paris'e dönen Fransızlar günlük gazeteler aldılar. Garda zenci erler duruyordu. Üstlerinde kahverengi üniformalar vardı. Simsiyah yüzleri elektrik ışığının altında parlıyordu. Boyları çok uzun olduğu için yüzlerine bakmak adeta güç oluyordu. Tren zenci erleri orada bırakarak Avignon'dan ayrıldı. Yanlarında kısa boylu beyaz bir de çavuş duruyordu. Memur 3 yatağı da açmış hazır etmişti. Amerikalı bayan yattığı halde gece yarısı süratten korktuğu için uyuyamadı. Yatağı pencere kenarındaydı. Palermolu kanarya kafesinin üzerinde bir örtü üşümesin diye koridorda asılıydı. Bütün gece tren süratle yol aldı. Amerikalı bayan ha şimdi bir felaket olacak diye bekledi durdu. Sabahleyin Paris'e yaklaşmışlardı. Amerikalı bayan lavabodan çıktı. Uykusuz olmasına rağmen orta yaşlı, sıhhatli bir Amerikalı gibi görünüyordu. Kuş kafesinin üstündeki örtüyü kaldırarak kafesi güneşe astı. Kahvaltı için restorana geçti. Kompartmana döndüğünde yataklar tekrar yerlerine gömülmüş, kanepe haline getirilmişti. Kanarya açık pencereden giren güneşin altında tüylerini silkiyordu. Tren Paris'e girmek üzereydi. Amerikalı bayan, güneşi çok sever dedi. Birazdan ötmeye başlar. Kanarya silkindi, dökülen tüyleri gagaladı. Kuşlara bayılırım. Evdeki küçük kızıma götürüyorum bunu. Bakın, ötmeye başladı işte. Kanarya cik etti ve boynundaki tüyler dimdik oldu. Kafasını eğerek yine tüylerini gagalamaya başladı. Tren bir nehri geçerek güzel bir ormana daldı. Paris'e yakın birçok küçük şehirlerden geçtik. Tramvaylar ve yol boyunca Pernod, Dubonnet ve Belle Jardinière'e ait ilanlar göze çarpıyordu. Buraları insana sabahın henüz çok erken saatleri olduğu hissini veriyordu. Birkaç dakikadır kulağım Amerikalı bayanda değildi. Karımla konuşuyorlardı. Bayan sordu. Kocanız da Amerikalı mı? Karım cevap verdi. Evet, ikimiz de Amerikalıyız. Ben sizleri İngiliz zannetmiştim. Hayır, belki de askı takıyorum da ondan dedim. Amerikalı bayan işitmemişti. Anlaşılan iyice sağırdı. Konuşulanları dudak hareketlerinden anlıyordu. Bense bu sözleri söylediğim zaman ona bakmıyordum bile. Pencereden bakıyordum. Karımla konuşmaya devam etti. Sizin Amerikalı olduğunuza pek sevindim. Amerikalı erkekler çok iyi koca olurlar. Bu bizim Avrupa'dan ayrılmamıza sebep oldu. Kızım Vevey de bir adama aşık olmuştu. Kadın durdu. Deli gibi aşıktılar birbirlerine. Kadın tekrar durdu. Kızımı uzaklaştırdım tabii. Karım, atlattı mı bari diye sordu. Zannetmiyorum. Ne yiyor ne içiyor. Geceleri sabaha kadar uykusuz. Çok gayret ettim ama hiçbir şey onu alakadar etmiyor artık. Gözü dünyayı görmez oldu. Kızımı nasıl olur da bir ecnebiye verebilirdim? Kadın bir dakika sustu. Bir gün yakın bir arkadaşım demişti. Ecnebi bir adam Amerikalı bir kız için iyi koca olmaz diye. Evet muhakkak. Amerikalı bayan karımın mantosuna bayıldı. Sonradan anlaşıldı ki O da 20 senedir elbiselerini Rusen Honor'daki terzi evlerine diktirirmiş. Orada onu tanıyan, onun zevklerini bilen bir satıcı ölçülerine göre elbiseleri seçer, Amerika'ya gönderilmiş. Paket New York'taki evine en yakın postaneye gelirmiş. Fazla gümrük almazlarmış. Çünkü kontrol için paketi açtıkları zaman elbisede lüks denecek ne bir sim işlemeye ne de diğer bir el işine rastlarlarmış. Terzi evindeki satıcı kadının ismi Tez'miş. Ondan evvelkinin adı ise Amelie'ymiş. 20 senedir bu ikisi işi idare etmişler. Terzi evi hiç değişmemiş. Fiyatlar yükselmiş mamafi. Fakat para kıymetleri arasındaki farkla da bu karşılanmış. Şimdi de kızının ölçülerini vermişler. Artık büyüdüğü için ölçülerinin değişmesi ihtimali yok gibiymiş. Tren Paris'e giriyordu. Etraf bakımlıydı. Fakat çimenler henüz büyümemişti. Sıraya dizilmiş bir sürü vagon gördük. Kahverengi tahta restoranlı vagonlar, yataklı vagonlar, tarife değişmediyse saat 5'te İtalya'ya hareket etmek üzere bekliyorlardı. Vagonların üzerinde Paris-Roma yazılıydı. Tepesinde kanepeler olan banyo trenleri muayyen saatlerde içi dışı tıklım tıklım olmak üzere eğer hala öyleyse evlerin camlarına sürünerek gidip gelirlerdi. Hiç kimse kahvaltı etmemişti. Amerikalı bayan karıma, Amerikalı erkekler çok iyi koca olur dedi. O sırada ben çantaları indiriyordum. İnsan evlenecekse Amerikalı bir erkekle evlenmeli. Karım sordu. Vevey'den ayrılalı ne kadar oluyor? Sonbaharda 2 sene olacak. Biliyorsunuz bu Kanarya'yı ona götürüyorum. Kızınızın sevdiği adam İsviçreli miydi? Evet. Vevey'in çok iyi bir ailesine mensuptu. Mühendis çıkacaktı. Kızımla Vevey de tanıştılar. Birlikte uzun yürüyüşlere çıkarlardı. Karım, ben de Vevey'de bulundum dedi. Biz de orada balayımızı geçirmiştik. Sahi mi? Çok hoş. Kızımın bu adama aşık olacağı aklıma bile gelmezdi. Karım, eşsiz bir yerdir dedi. Evet dedi Amerikalı bayan. Ne kadar güzel yer değil mi? Nerede kalmıştınız? Trois-Moulins'te kalmıştık. Amerikalı bayan, çok şirin bir oteldir dedi. Evet, çok şirin bir de odamız vardı. Sonbaharda manzara fevkaladeydi. Sonbaharda orada mıydınız? Evet. Parçalanmış birkaç vagonun yanından geçtik. Vagonlar ikiye bölünmüş, üstleri çökmüştü. Bakın dedim, çarpışma olmuş. Amerikalı bayan baktı ve en son vagonu gördü. Bütün gece hep bundan korktum işte. Bazı şeyler hakkında korkunç derecede isabetli önsezlerim vardır. Bir daha katiyen gece eksprese binmem. Hem rahat hem de yavaş giden başka trenler de vardır herhalde. Tren, Gare de Lyon'un karanlığında durur durmaz hamallar pencerelere üşüştüler. Bavulları uzattıktan sonra garın loş aydınlığına indik. Amerikalı bayan, Cook'tan gelen 3 adamdan, "Bir dakika bayan, isminize bakalım efendim," diyeniyle görüşmeye koyuldu. Hamal bir araba getirerek bavulları yükledi. Karınla birlikte Cook'un adamının elindeki kağıtlarda ismi nihayet bulunabilen Amerikalı bayanla vedalaştık. Trenin yanında uzayıp giden beton yolda arabasını süren hamalı takibe başladık. Yolun sonundaki kapıdan geçerken memur biletlerimizi aldı. Paris'e ayrı evlerde oturmak üzere dönüyorduk. Çeviren Nazmi Akıman. Başka bir ülkede. Sonbaharda orada harp devam ediyordu ama biz bir daha harbe gitmedik. Milano sonbaharda çok soğuktu ve erkenden karanlık çöküyordu. O zaman elektrikler yanıyor, sokaklar boyunca pencerelere bakmak hoş oluyordu. Dükkanların dışarısında asılı pek çok av hayvanı vardı. Tilkilerin kürklerine pudralar gibi kar yağıyor, rüzgar kuyruklarını uçuruyordu. Geyikler sertleşmiş, ağır ve boş asılı duruyorlar, küçük kuşlar rüzgarda savruluyor, tüyleri darmadağın oluyordu. Soğuk bir sonbahardı ve dağlardan doğru rüzgar esiyordu. Biz her gün öğleden sonraları hastanede oluyorduk. Şehrin ortasından alacakaranlıkta hastaneye doğru giden birkaç yol vardı. Yolların ikisi kanalların yanı sıra idi ama uzundu. Mamafi hastaneye girmek için bir kanalın üstüne kurulmuş bir köprüden mutlaka geçerdiniz. 3 köprüden birisini seçmiştik. Bunun üzerinde bir kadın kebap kestane satardı. Yanmış kömür ateşinin önü de ceplerimizdeki kestaneler de sıcak olurdu. Hastane çok eski, çok güzeldi. Bir bahçe kapısından girip avluya geçiyor, öteki uçta bir kapıdan çıkıyordunuz. Avluda hemen daima yola çıkmış bir cenaze olurdu. Eski hastanenin ötesinde yeni tuğla pavyonlar vardı ve biz her gün burada buluşurduk. Hepimiz son derece nazik, durumlarımızla ilgileniyor, bu kadar büyük değişiklikler yapacak olan makineye oturuyorduk. Doktor oturduğum makinenin başına geçip, "Harpten önce yapmaktan en çok hoşlandığın şey neydi?" diye sordu. "Bir sporla uğraşır mıydın?" "Evet, futbol oynardım," dedim. "Güzel," dedi. "Yine eskisinden hala futbol oynayabileceksin." Dizim bükülmüyordu ve bacağım dizimden topuğuma doğru bir baldırdan mahrum dümdüz iniyordu. Makina dizi bükmek ve onu üç tekerlekli bir bisiklete binmiş gibi hareket ettirmek içindi. Lakin dizim henüz bükülmüyor, onun yerine makina bükülecek yere gelince bir silkinti yapıyordu. Doktor, "Bunların hepsi geçecek," diyordu. "Şanslı delikanlısın, tekrar aslan gibi futbol oynayacaksın." Bitişik makinada bir bebek eli kadar küçük elli bir binbaşı oturuyordu. Aşağı yukarı sıçrayan ve hareketsiz parmaklara çarpan iki deri şerit arasına konmuş elini doktor gözden geçirirken bana göz kırpardı. "Peki ben de futbol oynayacak mıyım yüzbaşı doktor?" diyordu. Çok meşhur bir eskrimciydi. Harpten önce İtalya'nın en büyük eskrimcisiymiş. Doktor arka odadaki bürosuna giderek makine tedavisi görmeden önce hemen hemen binbaşınınki kadar küçük, canlılığını kaybeder gibi olmuş, tedaviden sonra biraz daha büyümüş bir elin fotoğrafını getirdi. Binbaşı fotoğrafı sağlam eliyle tutup inceden inceye baktı. "Yaralanmış mıydı?" diye sordu. "Makina kazasıydı," dedi doktor. Binbaşı, "Çok enteresan, çok enteresan," dedi. Fotoğrafı doktora geri verdi. "Kani oldunuz mu?" dedi doktor. "Hayır." Her gün gelen aşağı yukarı benimle aynı yaşta üç genç vardı. Üçü de Milano'dandılar. Biri avukat, biri ressam olacaktı. Öbürü asker olmak niyetindeydi. Makinede işimiz bittikten sonra bazen hep birlikte Scala'ya bitişik bir yer olan Kova kahvesine yürüyerek giderdik.